Sayfa 532. ABD'nin Lozan Anlaşması raporu ve ölümüne suskunluk. Her daim hizmete hazır ol, verilen işleri yap. Sonunda hizmetlerinden vazgeçemeyecek duruma geleceklerdir. İşte o zaman politikanı dikte edersin. İlki olarak sana hizmet ederek seni ölüme sürükleyeceğim yaklaşımı. ABD Senatosu, KCIA 1, Unification Church Sung Myung Moon soruşturması. ABD Kongresi bir rapor hazırlatıyor. Ermeni soykırım yasa tasarısına takmış durumdaki Türkler bu rapora ilgi göstermiyorlar. Hatta her soykırım yasası kampanyasına karşı çıkan Amerikan Türk dernekleri ve ABD'deki dışişleri görevlileri de bu rapor karşısında ölümüne suskun kalıyorlar. Türkiye'de ABD dolarlarıyla demokrasicilik oynayan küçük sivil örümceklerden böyle bir raporu görmeleri zaten beklenemez. Onların dışında kalan dernekler de susuyorlar. Atatürk ilke ve inkılapları demekten kendilerini alamayanlar, ABD yönetimi birinci tehdit uluslararası terördür deyince, birinci tehdit irticadır diyerek kampanya başlatanlar da susuyor. Oysa bu rapor soykırım yasa tasarısı ile yıkılacağına inandıkları o devletin yasal varlığını ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Washington'daki devlet yönetiminin dış kapıda mandal adamlarının ağızlarından çıkan en küçük fısıltıyı kaçırmayanlar, şimdi bunu duymamıştık diyebilirler. Washington Büyükelçiliği herhalde onlara bu raporu yollamıştır. Ama görmeyen, duymayan Türkiye yayın ortamına inat, aynı rapor Zaman Gazetesi'nde övülmüştü. Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra gazete Müdafaa-i Hukuk'ta da raporu değerlendiren uzunca bir yazı yayınlanmıştı. Dipnot Mustafa Yıldırım, gazete Müdafaa-i Hukuk. Bu durumda duymamıştık gerekçesi boşa çıkıyor. Şimdi raporun yayınlandığı 2000 yılına dönelim ve önce ABD raporunun nasıl reklam edildiğini okuyarak başlayalım. ABD Kongresi'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Topluluğu Komisyonu, Helsinki Komisyonu olarak da biliniyor, tarafından hazırlanan Din Hürriyeti Seçilmiş Agit Ülkelerinde Hukuksal Temel adlı 212 sayfalık raporun ayrıntılarına girmeden bu raporu Türkiye'de duyuran bir tek gazete oldu. Zamanın Washington'daki görevlisi bu rapora dini rapor deyip geçiyordu. Zaman görevlisi haberinin sonunda kendini tutamayarak Türkiye'ye gözdağı da veriyordu. Kağıt üstündeki yasaların, hatta anayasanın ve anlaşmaların uygulanmadığını, 28 Şubat süreci başörtüsü meselesi ve azınlıklar sorunları gibi can sıkıcı konular bulunduğunu belirterek Amerikan raporuna ne denli güvendiğini belli ediyordu. Zamanın görevlisi bir bakıma rapor yazıcıları adına meydan okumaktan da geri kalmıyor ve açıkça yazıyordu. Varsa bir itirazınız, meydanı boş bırakacağınıza, bilim yoluyla gelen suallere aynı şekilde karşılık verirsiniz. Bu durumda zaman görevlisi açıkça Türkiye'yi sorguya çektiğine inanıyordu. Ne ki aynı görevlinin kime siz diyorsa onları bir de aşağılamaktan geri kalmıyor ve tabii verilecek cevabınız ve cevap verebilecek uzmanınız varsa diye yazıyordu. Böylece TC'nin ne denli uzmansız ve ne denli aşağılarda bulunduğunu belirtmiş oluyordu. Aynı sayfada Türk dostu olarak nitelendiğini belirttiği Senatör Robert C. Byrd ile ilgili bir haberi de dini raporun perde arkası haberinin yanına eklemişti. Bu haberde Amerikalı Senatör Byrd'ün Türkiye'ye yapacağı geziyle ilgili bir kokteyl örgütlendiği yazıldıktan sonra kokteyl esprilerine açıklık getiren yorumlar da eklenmişti. Zaman görevlisi yabancılaşmanın özgün bir örneğini de veriyor ve Türkiye'de bir Amerikalı senatörün ölüsü bile iş görür diyordu. Dipnot, Ali Halit Aslan, Bir Taşta İki Bird, Zaman, 24 Temmuz 2000. Konumuz elbette rapor ama onun Türkiye'de sunuluşu yöntemi de propaganda anlayışını sergilemesi bakımından önemli. Ne de olsa gazete haberi işte deyip geçmemek gerekiyordu. Çünkü bir ABD'den senatörün ölüsünün bile iş görebileceği, yani Türkiye'de ölülerden daha canlı ve daha değerli kişi bulunmadığını TC uyruklu bir kişinin yazması, daha sonra değineceğimiz o önemli raporun içeriğiyle de amacıyla da ilişkili olmalı. Şimdi ölüsü iş görecek senatörü biraz tanımakta yarar var. Robert Byrd, eski Ku Klux Klan, KKK'cı olarak yazılıp çizilmiş bir kişidir. Onun değil ölüsünün iş görmesi, dirisinin bile Türkiye'de kabul görmesi söz konusu olamazdı. Dipnot, Phil Magnus, What Goes Around Comes Around, Democrats and Reparations. Yaşı 83 olan bu Demokrat Parti senatörü yıllar sonra bile Klan etkisini üzerinden atamamış ve aramızda beyaz zenciler var diyebilmiştir. Dipnot, Michel Malkin, Democratic Senator Robert Byrd, Ex-Klansman, Capitalism Magazine, 8-3-2001. Senatör Byrd uzun yıllar Demokrat Parti grubunu yönetirken kongre çalışanlarınca bir tiran olarak görülmüştür. Senatör Byrd kendi eyalet devletinde, yani West Virginia'da uygun olmayan yöntemler kullanarak yatırımlar yaptırtan King of Pork, Türkçesiyle domuz kralı olarak da ünlenmiştir. Dipnot, Ronald Kessler, Inside Congress, sayfa 21-28-65-91-147, King of Pork, Domuz Kralı. Byrd öylesine demokrattır ki Carter döneminde İran'a dek gidip İran diktatörü Şah Rıza Pehlevi'ye destek vermek için elinden geleni yapmıştır. Dipnot Amir Tahir'i, Nest of Spies, America's Journey to Disaster in Iran, sayfa 100. Byrd'ün durumu bir gerçeği unutturmamalı. Türkiye'de bazen Amerikalıların ölüsü bile iş görüyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girip milletin vekillerine siyasi ahlak konferansları veriyorlar. Hatta anayasa değişiklikleri için TBMM komisyonu ile birlikte çalıştıklarını açıklıyorlar. Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde hem ABD Kongre raporunun hemen ardından Lozan Antlaşması yeniden değerlendirilsin diye yazmalarına bakılırsa söz konusu Amerikan raporu hedefi tutturmuş oluyor. Kongre raporu TC'nin temelini yok sayıyor. Mayıs 2000 tarihini taşıyan raporun içindekileri Amerikalıların bilimsel ve tarafsız görünsün diye sıkça başvurdukları okul ödevi dilinden sıyırarak maddeleştirirsek belki o zaman son 20 yılda başımıza gelenleri algılayabiliriz. Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğinin bağıtlandığı Lozan Antlaşması'na iki yönden yaklaşıyor. 1. Türkiye azınlık hakları ve insan hakları din hürriyeti konusunda anlaşmaya uymamıştır. Ve 2. Türkiye Müslüman etnik azınlık haklarını tanımamıştır. Rapor Türkiye'nin kuruluş aşamasını dolaylı yoldan sorguluyor ve dahası gelecekteki sorgulamalarda da kapı açıyor. Bağımsızlık Savaşı ile ilgili kısa yorum aslında Lozan Antlaşması'nı uzun yıllar onamamış olan Amerika'nın 2000 yılı yaklaşımını özetlemekle kalmıyor, Alman Stiftunglarının danışmanlarınca ve ABD İngiliz örgütlerinin parasal proje desteğini alan yerli sivil örgütlerce ileri sürüldüğü gibi zorlama, yapay ulus denilmesinin kaynağı da ortaya çıkıyordu. Yabancıların hırsları Türk milli direnişini körükledi. Mustafa Kemal, daha sonra Atatürk, milliyetçileri sultanın kuvvetlerine karşı iç savaşı kazandılar ve Rumları Anadolu'dan sürdüler. Günümüzde ABD'den gelen her şeyi iyiye yormak bazı aydın kişilerce ilke edinildiğinden onların gözünü biraz olsun açmak için ABD dilini çevirmeliyiz. ABD raporu öz olarak diyor ki, bağımsızlık savaşı yoktur. 1918-1923 arasında sürdürülen o savaşın bir iç savaştır. Rapordaki iç savaş tanımlaması aşağı yukarı şu demek oluyor. Bağımsızlık savaşı istilacılara ve emperyalizme karşı gerçekleşmemiştir. Anadolu dört bir yandan istila edilmemiş, Yunan orduları Trakya'ya ve Batı Anadolu'ya, Fransızlar Hatay, Adana, Gelibolu, Yarımadası ve Antep'e, İtalyanlar Antalya, Muğla, Söke ve Kuşadası'na, İngilizler İstanbul, Kocaeli, Bandırma ve Çanakkale Boğazı'na çıkmamışlar, ABD'nin desteklediği Ermeniler Kuzeydoğu Anadolu'ya girmemişlerdir. Mustafa Kemal'in önderliğinde Osmanlı Devleti'ne karşı gerçekleştirilmiş bir iç isyan vardır. ABD siyasal terimiyle buna insurgency deniyor. Bu tür bir değerlendirme öyle pek yeni değildir. İstanbul'a yerleşen işgal komutanları ile Osmanlı yönetiminin ortak cephesinin ulusal savaşçılara karşı halkı kışkırtırken sığındıkları yarı siyasi, yarı dinsel gerekçedir bu isyan tanımlaması. İngiliz muhiplerinin Kuvayi Milliye denen eşkıya diye yazmaları da bu iç savaş tanımlamasına dayanıyordu. Kurtuluş Savaşı bir iç kalkışmadan başka bir şey olmayınca Türkiye'de savaşın iki tarafı bulunmuş oluyor. Bir yanda isyancı Mustafa Kemal milliyetçileri ve karşı yanda da yasal Osmanlı Devleti ve o devletin yönetimine yardım eden medeni, Avrupalı ve Amerikalı güçler. Bu değerlendirme Alman Stiftung elemanlarını ve Federatif Türkiye'cilerin açıklamalarıyla örtüşüyor. O derece örtüşüyor ki günümüzde yapılan yayınlarda ulusal savaş, ihtilal ve ulusal yönetime karşı İngiliz-Yunan desteğinde savaşa tutuşan Kuvayi İnzibatiyeciler, Anzavur Ahmetler, İngiliz işgal yönetiminde açıkça görev almış olanlar karşı ihtilalci olarak nitelenmektedir. Dipnot: En çok Ahmet Anzavur, Gönen ve Manyas yöresindeki Kafkas göçmen köylerinden topladığı gönüllülerle Marmara yöresinde Kuvayi Milliye'ye karşı ilk karşı ihtilal hareketini başlattı. Sefer E. Berzek, Çerkez Göçmenleri, sayfa 15. Aslına bakılırsa terimler sonradan uydurulmuş değildir. ABD'nin ulusal çıkarlarına karşı çıkan her hareket resmi tanımlamayla insurgent, yani isyancı ya da ihtilalci oluyor. Buna karşılık olarak ABD'nin çıkarları doğrultusuna davrananların iç savaşı bastırmak için verdikleri savaşımın adı da yine resmi tanımlamayla counter insurgency, yani karşı ihtilal olmaktadır. Modern deyimlerle iç savaş çıkartanlar gerilla ya da terörist oluyor, yasal devletin yanında yer alıp savaşanlar da counter gerilla savaşçısı oluyorlar. ABD raporu, Türk Bağımsızlık Savaşı devlete isyandır. ABD Kongresi raporunda Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı üstüne yapılan bu değerlendirme günümüzde pek çoğuna rastlanan bir dahi derin tarih profesörünün düşünceleriyle sınırlı kalsa sorun etmeye değmezdi. Ne ki yabancı bir devletin resmi bir kurumunca hazırlanan rapor işin ucunu Lozan Anlaşması'na bağlayarak TC devletinin kuruluşunun yasal dayanağının bulunmadığını ileri sürmesiyle konu önem kazanıyor. Ve bu görüşler çeşitli uluslararası konferanslarda Lozan Anlaşması'nda Müslüman azınlık tanınmamıştı denilerek dile getiriliyorsa ve Avrupa Parlamentosu'nda Kemalizm reddedilmeli paragrafları içinde Lozan örtülü olarak tartışılmaya başlandıysa önem daha da büyüyor. Rapordaki yeni satırlar bu önemi yaşamsal kılmaya yeterli olacaktır. Amerikan Komisyonu bağımsızlık savaşının sonucunu da Türk ulusunun savaşım kararlılığının bir sonucu olarak görmüyordu. Çeşitli uluslararası ve iç nedenlerle büyük güçler Yunanlılara yardım edememişler, aralarında birlik oluşturamamışlar ya da Sevr koşullarını yeniden dirilen Türklere kabul ettirememişlerdir. Yani Alman Stiftung ya da Rand uzmanı eski CIA elemanlarının ve Kürt-Türk uzlaşmacıların belirttikleri gibi Türk ulusu ortalarda yoktur, işgalciler de yoktur. İşgalciler uluslararası güçler ya da güncel nitelemeliyle koalisyon güçleridirler. Türk ulusunun değil bu uluslararası güçlerin hatasıyla Mustafa Kemal milliyetçileri yani bir azınlık, bir hizip yasal devlet yönetimine karşı isyan edip iç savaşa soyunmuş ve yönetimi ele geçirmiş oluyorlar. Kısaca zafer bunun neresinde, ulusal birlik neresinde bu savaşın demeye getiriyorlar. Amerikan Kongre Komisyonu'nun raporunun adı yanıltıcıdır. Din hürriyetinin yasal dayanakları raporu azınlıkların yurtlarını yitirdiklerini de gündeme getiriyor. Azınlıkların önceden birer devletleri ve o devletlerin egemen olduğu vatanları varmış gibi yazılıyor. Bu durumda birkaç sorunun yanıtını bulmak gerekiyor. Örneğin rapor bunları neden yapıyor? Lozan yeniden değerlendirilmelidir diyenleri ya da Lozan mübadelesi büyük zarar vermiştir ya da Lozan mübadelesiyle eğitimli Rumlar gitti, onların yerine cahil köylüler geldi diye romanlar yazanları neden mutlu ediyor? Bu soruların yanıtları raporun ilimsel saptamalarında aydınlanıyor. Uzun alıntılar yapmak yerine rapordan özetleyelim. 1. Lozan'da Müslüman olmayan azınlık haklarından söz edilmiş ama bu azınlıkların adları belirtilmemiştir. 2. Lozan'da Türk tarafı müttefiklerin, Ermenilerin, Nasturilerin ve Süryani Hristiyanların vatanlarını belirleme isteklerini de kabul etmemişlerdir. 3. Türkiye daha sonra Rum Ortodoksları, Ermenileri ve Yahudileri tanımıştır. 4. Lozan'da Müslüman etnik azınlıkların hakları anlaşmaya geçirilmemiştir. Bu değerlendirmenin dilini anlamak için uzman olmaya gerek yok. Özel görevli olmamak yeterlidir. Raporu Türkçesiyle tersten okuyalım. Rapora göre Türkiye'de çok sayıda azınlık bulunuyor. Azınlıkların vatan sorunları var. Üç azınlığı kabul etmeyi bilen Türkiye ötekileri de kabul etsin. Müslüman etnik yani Gürcü, Çerkez, Arap, Kürt, Laz, Pomak, Balkan ve Asya kökenli Müslümanlar da azınlık olarak kabul görsün. Konuya demokrasi havariliğiyle bakanlar ne var bunda diyebilirler. Ancak ülkelerin ve devletlerin varlıkları, egemenlikleri, mantık ve çıkar hesaplarıyla ne sağlanabilir ne de güvence altına alınır. Bu nedenledir ki kurtuluş savaşları yapılıyor, mandacılarla bağımsızlıkçılar, aşiretçilerle ulusçular birbirinden ayrılıyorlar. Yoruma gerek olmayacak denli açık bu rapor. ABD Kongre Komisyonu demek istiyor ki, Türkiye'nin etnik ve dinsel iç yapısı Lozan Anlaşması'nın yeniden görüşülmesini gerektiriyor. Rapor bu açık isteği Lozan Konferansı'ndan bir müttefik sözcüsünün sözleriyle pekiştiriyor. Türkiye doğum yeri, milliyet, dil, ırk ya da din farkı gözetmeksizin tüm nüfusun canını ve özgürlüğünü tamamıyla koruma yükümlülüğünü üstlenmiş olup bu maddeyle her dinin ve inancın gereklerini serbestçe uygulanacağına dair güvence vermiştir. Bu sözleri egemenlik haklarından, tarihsel olaylardan, incelikle gizlenmiş emellerden kopararak anlamaya çalışacak olanlar insan hakları adına ayağa kalkacak ve işgalcilerin sözcüsünü alkışlayacaklardır. Oysa mantık basittir. Onlara göre Lozan'da bir uluslararası anlaşma yapılmıştır ve Türkiye bu anlaşmaya uymak zorundadır. Anlaşmanın eksiklikleri daha sonra altına imza konulan uluslararası anlaşmalara da uydurulmalıdır. Uydurulma işi için uzun süre beklenmedi. Kopenhag uyum paketleri derken ABD Kongre raporunun gereği büyük bir hızla yerine getirilmiş oldu. 2001 baharında ve 2002 Ağustos'unda TBMM'de gerekli yasal değişikliklerle başlanıldı ve 2003'te hız daha da arttırıldı. Irak'a saldırı kargaşası içinde meclisten üst üste yasalar çıkarıldı. Bu gelişmeler ayrı bir kitap konusudur. Şimdi yeniden rapora dönelim. Raporda TC devletinin kuruluş yasallığı tartışmalı bir duruma sokulurken din hürriyeti örtüsü altında anlaşmanın geçersizliği savunulmaktadır. Raporda Türkiye'nin yasalarının değiştirilmesi ve tekkelerin, zaviyelerin, manastırların açılması isteniyor. Türkiye Lozan Anlaşması'na zaten uymuyor mu diye sorulacak olursa bunun yanıtı raporda tüm açıklığıyla yer alıyor. Rapordaki dolan başlı anlatımı bir yana bırakıp özetleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesi din hürriyetini kısıtlıyor. Türk Devleti Ortodoks Patrikliği gibi kurumların Türkçe dışı eğitim vermelerini, yabancı dindaşlarıyla ya da diğer din kurumlarıyla ilişki kurmalarını devletin bölünmez bütünlüğüne karşı bir tehdit olarak görüyor. Türkiye'de çeşitli Müslüman mezheplerine bağlı insanların parasal ya da politik güç elde etmeleri engelleniyor. Türkiye'de dinsel toplulukların başında bulunanların ya da müritlerinin ünvanlarının kullanımı yasaklanmış, tekkeleri ve türbeleri kapatılmış. Oysa milli kahramanların türbeleri açık tutuluyormuş ve devlet bu yerlerin bakımını üstleniyor. Dinsel giysilere yalnızca ibadet yerlerinde izin veriliyor. Kanunlar aynı zamanda memurların iş yerlerinde, öğrencilerin okullarda giyim kurallarını belirliyor ve bu kanunlar nedeniyle başörtüsü yasaklanıyor. Türkiye Hristiyan kurumları mülk edinmelerini engelliyor. Türkiye Halkalı Manastırı'nı kapatmıştır. Bu manastır açılırsa Müslümanlar dahil diğer cemaatlerin de özel din okulları açmalarına olanak sağlanacaktır. Lozan'da zaten Osmanlı'nın Müslüman olmayanlara tanıdığı dinsel haklar tanınmış oluyor da Osmanlı'nın tanıdığı diğer haklar tanınmıyor. Yehova şahitlerinin bir din olduğu kabul edilmiyor ama temyiz yani Yargıtay Mahkemesi'nin kararıyla bu durum düzeltilmiştir. Raporun özü işte bu satırlarda görülüyor. Yukarıdaki olumsuz tümceleri olumlulaştırırsak, Türkiye'nin Lozan Anlaşması yasallığından kurtulması bir yana, Cumhuriyet Devleti'nin kuruluş evresinde kabul edilen tüm yasaların ortadan kaldırılmasının istendiği görülecektir. Şöyle ki, tarikat ticaret bağlarına, şeyhlerin örgütsel destek için şirketleşmesine engel olunmamalıdır. Şeyhler, papazlar, hahamlar, hocalar ve benzerleri dinsel kılıklarıyla ortalıkta dolaşarak toplum içinde kutsal giysilerine uygun bir ayrıcalık elde edebilmelidirler. Okullarda ve iş yerlerinde etnik kimliğe uygun giyim özgür olmalıdır. Türban altına gizlendiği açıktır. Hristiyanların, Musevilerin, her mezhepten Müslümanların, tarikatların ve böylece tüm etnik azınlıkların kendi bildiklerine okullar açarak uluslaşma sürecini durdurmaları serbest bırakılmalıdır. Tıpkı 1923 öncesinde olduğu gibi. Toplumsal düzen, yurttaşlık yasaları Osmanlı dönemindeki gibi olmalı, tanzimat yasalarıyla Avrupalılara ve Amerikalılara tanınan eğitim, örgütlenme, misyoner merkezi oluşturma serbestliği yeniden tanınmalıdır. Çeşitli dinlerin özgürce örgütlenebilmesi için hukuk elverişlidir. Yargıtay'ın Yehova şahitleri ile ilgili kararı kullanılabilir. Rapor işte bunları istiyor. Din hürriyeti senaryosu bölümüne baştan dönüp olayları bir kez daha gözden geçirirsek, ABD raporuna uygun bir eylem planının yürütüldüğü kolaylıkla anlaşılacaktır. Bunun böyle olduğunu anlamak için ABD'nin ve onların destekçisi Avrupa'nın Project Demokrasi aygıtı ile Türkiye'de uluslaşma sürecinin en önemli ve vazgeçilmez ilkesi olan laik devlet düzeninin ve sonuç olarak TC'nin yıkılmak istendiği de görülecektir. Rapora bir kez daha dönelim. Kongre raporu. Anlaşmazlıkların kaynağı laikliktir. Raporun satırları arasında yukarıda sayılan olumsuzlukların kaynağını bulmak zor değil. Rapor diyor ki, bugünkü anlaşmazlıkların ana kaynağı Osmanlı'nın yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş ortamında oluşmuştur. Bu satırları yorumlamaya gerek yok. Rapor kargaşanın nasıl yaratıldığını şu sözlerle açıklıyor. Mustafa Kemal Atatürk çağdaş ve layık Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine geçirmek istedi. Amerikan raporu güncel operasyonu tarihsel nedenlere bağlamakta gecikmiyor. Laikliğin kurumsallaştırılması Kemalistler ve çoğunlukla İslamcılar olarak adlandırılan muhafazakar Sünni Müslümanlar arasında günümüzde de sürmekte olan bir gerilim yaratmıştır. Bu raporla ne yapmak istiyorlar demez misiniz? Kimileri şöyle diyecektir, rapor başımıza gelenleri ne güzel açıklıyor değil mi? Eloğlu bile anlıyor çektiklerimizi. Bunun çirkin bir oyun olduğunu görebilecek olanlar da karşı çıkma yerine susmayı yeğlemiyorlar mı? Toplumsal dayanışmayı ve birliği sarsmaya dönük tarihsel gerçekleri ve olayların nedenlerini göz ardı eden rapora göre, devletin kuruluş aşamasında Sünni Müslümanlar ile laiklik kurucuları arasında bir çatışma yaşanmış oluyor. Hayır, iş bu kadarla da kalmıyor. TC devlet düzenini destekleyen halkın çoğunluğunun Sünni mezhebinden olduğunu saptadığından yeni bir tanımlama yapıyor. Muhafazakar Sünni Müslümanlar. Böylece çatışmanın merkezine Osmanlı TC zıtlığını koymakla yetinmiyor, daha alt bölünmeler, daha doğrusu Batı dünyasınca sahip çıkılması gereken bir toplumsal öbek daha yaratıyor. Gerçekte halkın onaylamadığı bir sürtüşmeyi gündeme taşımanın kimin işine yaradığını düşünmeye değer. Buradan çıkarak ABD'nin amacını değerlendirebiliriz. Tarihsel bağlantıdan sonra günümüze atlayan rapor, 28 Şubat 1997 ultimatumuna geçiyor ve Refah Partisi'nin iktidardan uzaklaştırıldığını, hicab ve başörtüsü sorunu olarak nitelendirdiği türban olaylarını vurguluyor. Rapor kadın öğretmenlerin işten atılmış olduğunu belirtiyor ve Merve Kavakçı'nın durumunu ayrıntılarıyla anlatıyor. Rapor din hürriyetinin kısıtlanması kapsamında 28 Şubat ultimatomu ile İmam Hatip özel okullarının kısıtlandığını saptıyor. Bu arada anımsatmalıyız ki Merve Kavakçı'nın meclise doğru yürüyüşü olmasaydı Türkiye'deki din hürriyeti konuları Amerikan devletinin resmi raporlarına bu yoğunlukta geçmeyecekti. Merve Kavakçı Mayıs 1999'da onları demokrasi testinden geçirdim, sınıfta kaldılar diye açıklama yaparken bu katkısının bilincinde miydi? Sonraları Avrupa'da, Londra'da, İngiliz parlamentosunda ve Georgetown Üniversitesi'nde aynı çizgide konuşmayı sürdürdüğüne ve Hamas'ı destekleyen Amerikan Müslümanlarının kurdukları örgütlerinin ABD yönetimiyle görüşmeler yapmaları ve Türkiye'nin cezalandırılmasını istemelerine bakıldıkta, Merve Kavakçı'nın katkısının, daha doğrusu onun din hürriyeti senaryosu içindeki ve şu Lozan raporundaki değeri herhalde anlaşılmış olacaktır. ABD raporunda uluslararası anlaşmaların kanun hükmünde olduğu ve üzerinde yasal bir denetim yapılamayacağı belirtiliyor. Bunun anlamını Varşova 1998 konferansında ABD delegesi Leyla Almarayati'nin söylediklerini, Lozan Anlaşması'nın ele alınışındaki yaklaşımı, raporun yayınındaki zamanlamayı ve Müslüman etnik azınlık nitelemelerini yeniden gözden geçirmek yeterli olacaktır. Dipnot, Zaman Gazetesi'nin Washington'daki görevlisi Ali Halit Aslan, Washington Sütunu adlı köşesinde Lozan ile ilgili raporun hazırlanışı ile ilgili şu bilgiyi veriyor. Raporun Türkiye kısmını hazırlama görevi Kongre Kütüphanesi'nin Türk asıllı uzmanı Belma Bayar'a veriliyor. Belma Hanım temelde sadece kanuni ve hukuki belgelere bağlı kalarak konuyu irdelemek istiyor. Helsinki Komisyonu ise özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde dini azınlıkların en mühim tarihi kavşağı olan Lozan Anlaşması'nın sadece kağıt üzerinde bir belge olarak değil, günümüze kadar yansıyan uygulamaları ile incelenmesini arzu ediyor. Belma Hanım, taleplerini karşılamayınca raporun Müslüman ve gayrimüslimlerin din özgürlüğü ile ilgili önemli ve güncel sorunlarını içeren son kısmı Orta Doğu uzmanı Karol Migdalovic'e yazdırıyor. Ali Halit Arslan, dini raporun perde arkası, zaman 24 Temmuz 2000. O günlerde Refah Partisi milletvekili Oya Mukşiddin'in Avrupa'da yapılan bir konferansta Müslüman azınlık hakları tanınmıyor diye yakınmasını ve TOSAV danışmanlarından Profesör Baskın Oran'ın AB ve İstanbul Barosu'nca düzenlenen Türkiye'de Azınlık Hukuku Konferansı'nda Lozan Anlaşması'nda yalnız Hristiyanlara değil öteki etnisitelerde azınlık hakkı tanındığını söylediğini eklersek raporun öncesi ve sonrası kolaylıkla anlaşılabilir.